Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 17. Ayrım. 16. Bölüm. Sabahın ikisinde arama ve el koyma izni çıkarmak kolay bir iş sayılmazdı. Eve'in elinde doğrudan arama izni çıkaracak kadar veri yoktu ve bir yargıca ihtiyacı vardı. Yargıçlar geceleri geç saatte aranmaktan genellikle rahatsız olurlardı. Şu anda kendi evinin sınırları içinde bulunan bir müzik konsolunu neden araştırması ve incelemesi gerektiğini açıklamak da zordu. Şartlar böyle olduğu için Eve, yargıcın sert ve öfkeli söylevini dinlemek zorunda kaldı. ''Bunu anlıyorum Sayın Yargıç ama bu konu sabah daha uygun bir saate kadar bekleyemez. Söz konusu müzik konsolunun 4 kişinin ölümüyle bağlantılı olduğuna dair içimde güçlü bir şüphe var. Tasarımcısı ve kullanıcısı şu anda gözaltında tutuluyor ve bizimle hemen işbirliği yapmasını da bekleyemem. Yani bana müziğin insanları öldürdüğünü mü söylüyorsun Teğmen?'' Yargıç alaycı bir tavırla güldü. ''Bunu size ben de söyleyebilirim. Bugünlerde müzik diye yaptıkları çöplük bir fili bile öldürür. Benim zamanımda gerçekten müzik vardı. Springsteen, Live, Cult. Bunlar müzikti.'' ''Evet efendim.'' Eve gözlerini devirdi. Müzikle ilgili bir söylev dinlemek zorunda kalacağını hiç düşünmemişti. ''O izne gerçekten ihtiyacım var Sayın Yargıç. Yüzbaşı Feeney ilk taramayı başlatmak için hazır bekliyor. Bu arada zanlı konsolu yasa dışı olarak kullandığını itiraf etti. Söz konusu davalarla bağlantısını kanıtlamak için daha fazla veriye ihtiyacım var. Bana sorarsan o müzik konsolları yasaklanmalı ve yakılmalı. Bu durum hiç de iç açıcı görünmüyor Teğmen. Eğer konsol ve kullanıcısının Senatör Pearly ve diğerlerinin ölümleriyle ilgisi olduğunu kanıtlarsak kesinlikle öyle değil efendim.'' Karşı tarafta kısa bir süre sessizlik oldu ve yargıcın nefes seslerinden başka bir şey duyulmadı. ''Bu çok büyük bir iddia. Kelime oyunları oynamadığını umarım Teğmen.'' ''Hayır efendim. Sadece o bilgileri elde etmek için izne ihtiyacım var.'' ''İzni hemen göndereceğim ama elinde gerçekten bir şeyler olsa iyi olur Teğmen. Hem de sağlam bir şeyler.'' ''Teşekkür ederim. Sizi gecenin bu saatinde uyandırdığım için...'' Eve cümlesini özür dilerim diye bitirmeden telelink yüzüne kapandı. Hemen iletişim cihazına uzandı ve Feeney'i aradı. ''Hey, Dallas.'' Feeney'in kızarmış yüzünde kocaman bir sırıtış vardı. ''Neredeydin evlat? Parti daha yeni başladı. Mavis'i Rolling Stones'un hologramı ile düet yaparken izleyemedin. Jagger hakkında neler hissettiğimi bilirsin. Evet, senin için bir baba gibidir. Oradan ayrılma Feeney, senin için bir işim var.'' ''Bir iş mi? Sabahın ikisinde mi? Eve kusura bakma ama karım biraz bilirsin.'' Feeney hafif sarhoş bir halde gözlerini kırpıştırdı. ''Üzgünüm, ikiniz de hormonlarınıza biraz hakim olacaksınız. Rourke karını eve gönder. Ben de 10 dakikaya kadar oraya geliyorum. Eğer ihtiyacın varsa biraz uyarıcı al. Uzun bir gece olacak.'' ''Uyarıcı mı?'' Feeney'in yüzü her zamanki gibi asıldı. ''Bütün gece sarhoş olmak için uğraştım, şimdi de ayılmamı mı istiyorsun? Neler oluyor?'' ''10 dakika sonra'' diye tekrarladı Eve ve bağlantıyı kesti. Eve tuvaletini çıkarıp normal giysilerini giyer ve bu arada tazeyken fark etmediği çürüklerini keşfederken hiç acele etmedi. Uzanabildiği noktalara uyuşturucu krem sürerken hareket etmekte zorlanıyordu. Yine de sözünü tuttu ve 10 dakika sonra çatı katına geldi. Rourke iş başındaydı ve konukları geçiriyordu. Gitmekte direnenler varsa Rourke onları evin başka bir bölümüne alıyor, ortamı olduğu gibi Eve bırakmaya hazırlanıyordu. Feeney, servis masalarından birinin yanındaki bir sandalyede oturuyor, masanın üzerindeki tepsilerde kalanları asık suratla kemiriyordu. ''Beni parti havasından çıkarmayı iyi biliyorsun Dallas. Karım bir limuzinle eve döneceğini duyunca o kadar sevindi ki, üzerime atlamak için sabırsızlandığını bile unutuverdi. Bu arada Mavis de her yerde seni arıyordu. Sanırım onu tebrik etmek için ortalıkta olmamana biraz bozuldu. Ben onun gönlünü alırım.'' Eve'in portatif iletişim cihazı sinyal verdi. Ekrandaki yazıyı okudu ve kağıt çıktısını almak için düğmeye bastı. ''Arama iznimiz geldi.'' ''Arama izni mi?'' Feeney bir yer mantarına usandı ve olduğu gibi ağzına attı. ''Niçin?'' Eve olduğu yerde huzursuzca kıpırdandı ve konsola işaret etti. ''Şunun için, sihirbazlığını göstermeye hazır mısın?'' Feeney yer mantarını yuttu ve konsola baktı. Gözlerinde adına bazılarının sevgi diyebileceği bir parıltı belirdi. Bununla oynamamı mı istiyorsun? Bu harika. Fini cihaza doğru yürürken ve saygılı ellerini üzerinde dolaştırırken neredeyse sevinçten yerinde duramıyordu. TX-42 modeli, yüksek güçlü ses dönüşümleri ve iç içe geçmiş frekans aynalandırma yetenekleriyle ilgili bir şeyler mırıldanıyordu. Yani şimdi bu arama izni, aletin şifresini kırabileceğimi mi söylüyor? Evet, aynen öyle Fini ve ciddi. Öyle diyorsan, Fini ellerini kaldırdı ve büyük bir vurgun yapmak üzere olan eski zaman kasa hırsızları gibi parmaklarını esnetti. Bu bebek çok ciddi bir oyuncak, tasarım hayranlık uyandırıcı ve donanımı ortalamanın çok üzerinde. Bu çok büyük bir olasılıkla 4 cinayetten sorumlu diye araya girdi Eve. Fini'nin yanına geldi. Sana biraz bilgi vereyim. 20 dakika dolmadan Fini arabasındaki portatif kiti kullanarak konsol üzerinde çalışmaya başlamıştı bile. Eve onun neler söylediğini tam olarak anlayamıyordu ve omzunun üzerinden eğilip baktığında Fini bir kez daha onu uyardı. Bu da Eve biraz aylak aylak dolaşacak ve Jess'in durumunu öğrenebilmek için Peabody'yi arayacak zaman verdi. Peabody'ye nöbeti üniformalılardan birine devretmesini ve eve gidip biraz uzanmasını söylerken Rourke içeri girdi. Konuklarımıza senin kendilerine katılamadığın için özür dilediğini söyledim dedi Rourke. Kendisine bir kadeh daha brandy doldururken. Aniden göreve çağrıldığını açıkladım. Bir polisle yaşamanın zorlukları hakkında söylev dinledim biraz da. Sana bunun akıllıca olmayacağını en başından söylemiştim. Rourke gülümsedi ama gözleri ağzına eşlik etmedi. Mavis'i de yatıştırabildim. Yarın kendisini aramanı bekliyor. Arayacağım. Bazı şeyleri açıklamam gerekiyor. Barrow'u sordu mu? Onun biraz rahatsızlandığını söyledim. Aniden. Rourke karısına dokunmadı. Bunu istiyordu ama henüz hazır değildi. Canın yanıyor Eve. Bunu görebiliyorum. Bir kez daha burnumu çimdiklersen seni dümdüz ederim. Fini ile benim burada yapmamız gereken şeyler var ve uyanık olmam gerek. Narin biri değilim Rourke. Eve'in mesajı gözlerinden belli oluyordu. Buna alışsan iyi olur. Henüz değil. Rourke konyak kadehini bıraktı ve ellerini ceplerine soktu. Şurada yardımım olabilir dedi başıyla Fini'yi işaret ederek. Bu polis işi, o alete dokunma yetkini yok. Ama Rourke yine o tanıdık tatlı alaycılığıyla dönüp karısına baktığında Eve derin bir iç çekti. Fini'ye bağlı dedi sert bir tavırla. Rütbesi benden yüksek ve eğer parmaklarını onun tatlısına daldırmana razı olursa gerisine karışamam. Ama ben bilmek istemiyorum. Hazırlamam gereken raporlarım var. Eve her yanı öfkeden titrer bir halde uzaklaştı. Eve durup omzunun üzerinden öfkeli bir bakış attığında Rourke başını iki yana salladı. Hiçbir şey. Rourke kendini çaresiz hissederek omuzlarını kaldırdı. Hiçbir şey. Konuyu kapat artık lanet olasıca, sabrımı zorluyorsun. Eve dışarı çıkarken Rourke gülmemek için kendini zor tuttu. Ben de seni seviyorum diye mırıldandı ve sonra Fini'ye katılmak için konsola yaklaştı. Burada neyimiz var? Yemin ederim gözlerim yaşarıyor. Çok güzel, harika bir alet. Adam bir dahi, kesinlikle. Buraya gel ve şu imge konsoluna bir bak. Sadece bir bakman yeterli. Rourke ceketini çıkardı, aletin başına çöktü ve işe koyuldu. Eve yatağa gitmedi. Bütün ön yargılarını bir kenara attı ve vücudundaki yorgunluk duygusunu geçiren, beynindeki örümcek ağlarının çoğunu temizleyen uyarıcı bir hap aldı. Ofisinde bir duş yaptı ve yaralı dizinin bandajını tazeledi. Çürüklerle daha sonra ilgileneceğine dair kendine söz verdi. Çatı katına döndüğünde saat 6 olmuştu. Konsol planlı bir şekilde parçalanmıştı. Kablolar, kartlar, çipler, diskler, sürücüler, paneller düzgün bir şekilde cilalı zeminde sıralanmıştı. Kaliteli ipek gömleği ve el dikişi pantolonuyla Rourke hepsinin arasında bağdaş kurmuş oturuyor ve dikkatli bir şekilde bir cep bilgisayarına notlar giriyordu. Gözlerinin önüne düşmesini engellemek için saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Yüzünde dikkat yansıtan bir ifade vardı ve koyu mavi gözleri sabahın bu erken saati için tuhaf sayılacak bir şekilde uyanık bakıyordu. Bitirdim diye mırıldandı Rourke Fini'ye dönerek. Şimdi parçaları giriyorum. Daha önce böyle bir şey görmüştüm. Buna çok benzer bir şey. Elindeki cep bilgisayarını konsolun alt tarafına doğru uzattı. Bir baksana. Bir el uzandı ve cep bilgisayarını kaptı. Evet, bu olabilir. Kesinlikle olabilir. Anasını satayım. İrlandalıların ilginç bir iletişim biçimleri var doğrusu. Eve'in otoriter sesine karşılık Finney'in başı konsolun üzerinde belirdi. Elektronikle uğraşırken birçok kez elektriğe kapılmış gibi saçları dimdikti. Gözleri parlıyor ve çılgın gibi bakıyordu. ''Hey, Dallas, sanırım az önce bir şey yakaladık. Neden bu kadar uzun sürdü?'' ''Aman ne komik.'' Finney'in başı tekrar ortadan kayboldu. Eve kocasını uzun uzun inceledi. ''Günaydın Teğmen.'' ''Burada değilsin.'' dedi Eve onun yanından geçerken. ''Seni burada görmüyorum. Neler buldun Finney?'' ''Bu bebeğin üzerinde bir sürü opsiyon var.'' diye başladı Finney ve konsolun koltuğuna yerleşmek için yerinden doğruldu. ''Bir sürü kurgu ve hepsi de çok etkileyici. Ama bulmak için iyice deşmemiz gereken şey, oldukça etkili ve karmaşık güvenlik katmanlarının altına gizlenmiş.'' Parmaklarını bir kez daha konsolun üzerinde gezdirdi. İçi dışına çıkmış olan alete üzgün gözlerle baktı. Tasarımcısı inanılmaz bir elektronik dedektifi olabilirdi. Emrimde çalışanların büyük bölümü böyle bir şeyi yapacak kadar becerikli ve yetenekli değil. Yaratıcılık buna denir. Bakışlarını Eve çevirdi. Sadece formüller ve kartlar değil, yaratıcılık onu inanılmaz bir alana ulaştırmış. Bu adam işini çok iyi biliyor. En büyük başarısı olarak gördüğü şey de bu. Eve'in hiçbir şey anlamadan çatık kaşlarla bakmakla yetineceğini bilmesine karşın, Finney elindeki kayıtları ona gösterdi. Diye sordu Eve. Bu noktaya ulaşmak için bir hayli kafa patlatmamız gerekti. Kendi şifresinin, ses kalıbının ve avuç izinin altına gizlemiş. Tabii arada sahte güvenlik önlemleri de vardı. Bir saat kadar önce neredeyse aklımızı kaçıracaktık, değil mi Rourke? Rourke ayağa kalktı ve ellerini ceplerine tıktı. ''Senden bir an bile şüphe etmedim yüzbaşı.'' Finney sırıttı. ''Eğer sen dua etmediysen bile ben ediyordum. Yine de birlikte kafa patlatmaktan bu kadar zevk aldığım başka biri daha olmadığını söylemeliyim. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Eğer ikiniz küçük erkek oyunlarınızı bitirdiyseniz, burada neye bakmam gerektiğini bana söyleyebilir misiniz?'' ''Bu bir tarayıcı. Test dışında gördüğüm en karmaşık ve en etkili tarayıcı.'' Test mi? Bu, her polisin korktuğu bir prosedürdü ve her polis, silahını maksimum güce ayarladığı, yani birini öldürmek için kullandığı her seferinde bu prosedürle yüzleşmek zorunda kalırdı. NYPSD'deki herkesin beyin kalıbı kayıtlı olmasına karşın, test sırasında da bir tarama yapılır. Beyinde bulunan herhangi bir kusur, anomali ya da herhangi bir şey için. O tarama en son yapılanla karşılaştırılır ve kişi bu taramaların sonucunda elde edilen verilere uygun olarak hazırlanmış, sanal gerçeklik programlarına alınır. İğrenç bir iş. Finney bunu sadece bir kez yaşamak zorunda kalmıştı ve bir daha tekrarlanmasını kesinlikle istemiyordu. Yani bu yöntemi kopyaladığını ya da örnek aldığını mı anlatmaya çalışıyorsun? Diye sordu Eve. Hatta birçok açıdan geliştirmiş olduğunu bile söyleyebilirim. Finney disk yığınlarını işaret etti. Orada bir sürü beyin dalgası kalıbı var. Onları kurbanlarınkilerle karşılaştırmak ve tanımlamak zor değil. Eve, kendi kalıbının da orada olduğunu düşündü. Kendi zihin kalıbı bir disk üzerinde. Çok güzel, dedi kendi kendine. Aslında muhteşem ve potansiyel olarak ölümcül. Ruh hali değiştiricilerde de birkaç numara çekmiş. Her şey müzikal kalıplara gizlenmiş. Yani notalara ve akorlara. Bir melodi seçiyor, onu geliştiriyor, hedefin tepkisine göre ayarlıyor. Bunun da bilinçaltı dürtüleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani insanların beyinlerinin derinliklerine dalıyor, bilinçaltına. Benim pek aşina olmadığım bir sürü tıp teknolojisi kullanmış. Ama böyle olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de cinsel dürtüler diye ekledi Finney. Adamın uzmanlık alanı bu. Birkaç işim daha var ama beyin kalıplarını programlayabildiğini, ruh hali değiştiriciyi istediği gibi kullanabildiğini ve hedefin zihnine güzel bir teşvik gönderebildiğini söyleyebilirim. Bir kirişten atlamak gibi mi diye sordu Eve. Bu biraz uç nokta Dallas. Benim sözünü ettiğim şey teşvik, telkin. Biri bir kirişin üzerine çıkarsa, aşağı atlamayı düşünürse Bu yöntem ona ihtiyacı olan harekete geçme dürtüsünü verebilir. Ama bir zihni tamamen farklı bir yönde etkilemek, karakterinin dışında davranmaya sevk etmek, bunu söyleyebilmek için henüz çok erken. Biri atladı, biri boğuldu, biri kan kaybından öldü diye hatırlattı Eve sabırsızlanarak. Belki de bu intihar eğilimleri bilinçaltlarında vardı. O da sadece yüzeye çıkardı. Bu konuda benimle değil Mira'yla konuşman gerek. Ben araştırmaya devam ediyorum. Fini umutla gülümsedi. Kahvaltıdan sonra olur mu? Eve sabırsızlığını yenmek için kendini zorladı. Kahvaltıdan sonra. Uzun bir gece geçirmiş olduğunun farkındayım Fini ve hızlı çalıştığının da. Ama en iyisine ihtiyacım vardı. Ve aldın da. Ayrıca kendine eş olarak seçtiğin adam da bu konuda benden geri kalmıyor. Yaşam tarzının getirdiği angaryalardan kurtulabilseydi, onu başarılı bir elektronik dedektifi yapabilirdim. Bugünkü ilk iş teklifim. Rourke gülümsedi. Mutfağın yerini biliyorsun Fini. Otomatik aşçıyı istediğin gibi kullanabilirsin. Ya da Somerset'te istediğin kahvaltıyı söyle, hemen hazırlar. Bu evde bunun anlamı gerçek yumurta demektir. Fini tembelce gerindi. Ona 3 kişilik kahvaltı hazırlamasını söylememi ister misiniz? Sen başla dedi Rourke. Biz birazdan geliriz. Fini, aklında güzel bir omlet ve böğürtlenli kek düşüncesiyle yanlarından ayrılana kadar bekledi. Fazla zamanın olmadığını biliyorum. Eğer bir şey söylemen gerekiyorsa yeterince zamanım var. Evet, istiyorum. Rourke kendini mahcup hissetmeye alışkın değildi. Bu duyguyla kıvranmaya başladığında neredeyse her şeyi yeniden hatırladığı söylenebilirdi. Fini'nin bu konsolun becerileri hakkında sana söylediği şeyler, kişinin karakteri dışında bir şeyler yapması ile ilgili. Eve sohbetin nereye gittiğini hemen anladı ve bir küfür savurdu. Rourke, bırak da bitireyim. Dün gece sana saldıran adam bendim. O kimlikle bir süre yaşadım ve üzerinden çok da uzun bir zaman geçtiği söylenemez. İstediğim için onu başka bir şey haline getirmiştim. Bunu yapabilmiştim. Paranın büyük yardımı oldu ve elbette cila gerekiyordu. Ama o hala orada, hala benim bir parçam. Dün gece bu bana oldukça şiddetli bir şekilde hatırlatıldı. Bunun için senden nefret etmemi, seni zorlamamı mı istiyorsun? Hayır, sadece anlamını istiyorum. Dün gece seni inciten türden bir adamdan bu hale geldim ben. Ben de öyle. Rourke sustu. Gözleri yine duyguyla parıldamaya başlamıştı. Tanrı aşkına Eve, ve bu beni ölesiye korkutuyor. Gecenin bir yarısında uyanıp hala içimde olup olmadığını merak ediyorum. Her günümü onunla yaşıyorum. Seninle birlikte olmaya karar verdiğimde nereden geldiğini biliyordum ama umursamadım. Kötü şeyler yaptığını, kanunları çiğnediğini, onları umursamadığını biliyordum ama yine de buradayım. Eve huzursuzca kıpırdandı. Seni seviyorum, tamam mı? Hepsi bu kadar. Şimdi karnım aç ve önümde uzun bir gün var. Bu yüzden Fini, masadaki her şeyi silip süpürmeden önce mutfağa gitmek istiyorum. Ama Eve dışarı çıkmadan Rourke onun önüne dikildi. Bir dakika daha. Karısının yüzünü ellerinin arasına aldı, eğildi ve çatık kaşlarını derin bir iç çekişe çevirene kadar nazik bir şekilde öptü. Şey diye mırıldandı Eve. Sanırım böylesi daha iyi. Çok daha iyi. Rourke karısının elini tuttu. Onu incittiğinde yaptığı şeyi hatırlayarak durumu dengelemek için yine aynı şeyle noktalamaya karar verdi. Ah kıra. Ne? Eve merakla kaşlarını çattı. Yine İrlanda dili mi? Evet. Eve'in parmaklarını dudaklarına götürdü. Aşkım demek. Kulağa hoş geliyor. Öyle. Rourke iç çekti. İrlanda dilinin melodisini en son duyduğundan bu yana çok uzun bir zaman geçmişti. Seni üzmemesi gerekir diye mırıldandı Eve. Üzmüyor. Sadece düşünüyorum. Karısının elini dostça sıktı. Sana bir kahvaltı ısmarlamak isterim Teğmen. Beni kandırdın. Eve rahatlayarak Rourke'un elini daha sıkı tuttu. Krep var mı? Kimyasallarla ilgili en büyük sorun diye düşündü Eve. Jess Barrow'un sorgusuna devam etmek için yerinde doğrulurken, ne kadar güvenli, yumuşak ve yararlı olurlarsa olsunlar, kendimi daima güçsüz hissettirmeleri, doğal olarak uyanık olmadığını, damarlarında dolaşan güçlü enerjiye karşın aslında bütün vücudunun yorgunluktan öldüğünü biliyordu. Vücut sisteminin sararmış, bitkin bir yüzün üzerine coşkulu bir palyaço maskesi takmış olduğunu hayal ediyordu. ''Hazır mısın Peabody?'' diye sordu Eve. beyaz duvarlı, derli toplu odaya giren yardımcısına bakarak. "Evet efendim, raporlarınızı okuyarak son bilgileri elde ettim ve buraya gelirken ofisinize uğradım. Kumandandan gelen bir mesaj sizi bekliyor ve Nadine Furst'ten de iki mesajınız var. Sanırım bir haber kokusu aldı. Beklemek zorunda. Burada vereceğimiz ilk arada kumandana döneceğim. Beyzbol hakkında bilgin var mı Peabody? Akademideyken 2 yıl oynadım. Altın eldiven. Pekala, ısın o zaman. Sana bir top attığımda ortala ve geri fırlat. Sorgunun sonunda Feeney buraya gelecek ve iyi hazırlanmış olmamız gerek." Peabody'nin gözleri parladı. "Hey, tarihçi olduğunuzu bilmiyordum. Hakkımda bilmediğin daha çok şey var. Sadece topu ortala Peabody, bu orospu çocuğunu kızartmak istiyorum. Raporu okudun, ne yapman gerektiğini biliyorsun." Eve, zanlının içeri getirilmesi için işaret verdi. "Onu pişirelim. Avukat daha gelirse sihirbazlık yapmamız gerekecek. Ama hemen o yöne gitmeyecek kadar kibirli olmasına güveniyorum. Aslını isterseniz genellikle öyle erkeklerden hoşlanırım. Sanırım burada bir istisna yapmam gerekecek." "Ve oldukça güzel bir yüzü var," diye ekledi Eve. Üniformalı bir memur zanlıyı içeri sokarken Eve kenara çekildi. "Nasıl gidiyor Jess? Bugün kendini daha iyi hissediyor musun?" Jess kendini toplayacak zaman bulabilmişti. "Seni aşırı güç kullanmakla suçlayabilirim ama şimdilik sesimi çıkarmayacağım çünkü daha bu iş bitmeden önce aptal departmanın en büyük esprisi olacaksın." "Evet, kesinlikle kendini daha iyi hissediyorsun. Otursana." Eve küçük masaya yürüdü ve kayıt cihazını çıkarıp çalıştırdı. "Dallas, teğmen Eve. Yardımcısı Peabody, memur Dahlia ile birlikte. Saat sabah 9, 8 Eylül 2058. Sorgulanan kişi Barrow, Jess. Dosya numarası S19305. Kayıtlara geçmesi için adını söyler misin lütfen?" "Jess Barrow. Gayet doğru anlamışsın." "Öyle, daha önceki sorgu sırasında hakların ve opsiyonların hatırlatılmıştı, değil mi?" "Evet, hatırlatıldı. Ondan sonra da bana yaptıklarına bir bak," diye düşündü oturduğu yerde kıpırdanırken. Penisi çürümüş diş gibi ağrıyordu. "Haklarını ve opsiyonlarını iyice anladın mı?" "O zaman da anladım, şimdi de anladım. Şu anda bir danışman ya da avukat isteme hakkını kullanmak ister misin?" "Kendimden başka kimseye ihtiyacım yok." "Pekala." Eve oturdu, parmaklarını birleştirdi ve gülümsedi. "Başlayalım. Önceki ifadende kişisel beyin kalıpları ve davranış tarzıyla oynamak için geliştirilmiş bir cihazı tasarladığını ve kullandığını itiraf etmiştin." "Hiçbir bok itiraf etmedim." Eve gülümsemeye devam etti. "Bu da farklı bir yorum. Dün gece benim evimde verilen bir parti sırasında belli telkinler vermek üzere hazırlanmış bir programı Rourke üzerinde kullandığını inkar mı ediyorsun?" "Hey, kocan ayaklarını yerden kestiyse ve eteğini başına çektiyse bu sizin aranızdaki bir mesele." Eve yine gülümsemeye devam etti. "Kesinlikle öyle. Jess'i tam bu noktada tutması gerekiyordu. Peabody, belki Jess bir sorgu sırasında polise yanlış ifade vermenin suç olduğunun farkında değildir." "Bunun cezası," dedi Peabody sakince, "5 yıl boyunca içeriye tıkılmaktır. Önceki ifadede söylenenleri burada tekrar dinleteyim mi teğmen? Zanlının hafızası bir memura saldırdığı sırada aldığı yara yüzünden zarar görmüş olabilir." "Saldırıymış. Saçmalama." Jess, Peabody'ye dişlerini sıkarak baktı. "Beni bu şekilde ikili bir oyunla yenebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ortada hiçbir neden yokken bana vurdu ve sonra da evlendiği o aşağılık herif içeri girip kendisi koltuğun üzerinde acıyla kıvranırken Rourke'un kulağına eğilip yumuşak bir sesle ifade ettiği uyarıyı hatırladı. "Resmi bir şikayette bulunmak ister misin?" diye sordu Eve. "Hayır." Şimdi bile Jess'in üst dudağından bir ter damlası süzülüyordu. Eve, Rourke'un ona neler yapmış olabileceğini merak etti. "Dün gece öfkeliydim. İşler kontrolden çıktı." Kendini toplamak için derin bir nefes aldı. "Dinleyin, ben bir müzisyenim. Çalışmamla gurur duyuyorum, sahip olduğu sanatsal değerle. Yaptığım şeyin insanları etkilediğini, onlara dokunduğunu düşünmek isterim. Bu konudaki gururum, çalışmanın amacıyla ilgili sizde yanlış fikirler uyandırmış olabilir. Temel olarak bütün bunların neyle ilgili olduğunu bilmiyorum." Her zamanki tatlı tavrıyla gülümsedi ve güzel ellerini iki yana açtı. "Dün gece sözünü ettiğin o insanlar, hiçbirini tanımıyorum. Bazılarının adını duymuştum elbette ama kişisel olarak tanımıyordum. ve intihar etme kararlarıyla hiçbir ilgim yok. Kendim şahsen intihar fikrine karşıyım. Bana göre yaşam zaten çok kısa. Bütün bunlar bir yanlış anlama ve hepsini unutmaya hazırım. Eve sandalyesinde arkaya yaslandı ve yardımcısına bir bakış attı. Peabody, her şeyi unutmaya hazırmış. Ne kadar cömert Teğmen ama içinde bulunduğu şartlar düşünülürse hiç de şaşırtıcı değil. Elektroniği kullanarak kişisel mahremiyet kurallarını çiğnemek ve elbette kişisel telkinlerde bulunan bir cihazı tasarlamak ve kullanmak suçu da var. Şu anda asgari 10 yıllık bir kafeslenme garantisi görüyorsun. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Hiçbir şey. Burada herhangi bir dava falan yok. Burada bizimle işbirliği yapman için sana bir fırsat veriyorum Jess. İşbirliği yaparsan senin için her şey daha kolay olur. Ve kocamla benim sana açmayı düşündüğümüz sivil davaya gelince burada kayıtlara geçirilmek üzere belirtiyorum. Sana yönelik yapılan suçlamalara vereceğin tepkiye bağlı olarak o hakkımdan vazgeçeceğim. Tabii 30 saniye içinde bizimle işbirliği yapmaya karar verdiğin takdirde. Bunu bir düşün. Hiçbir şey düşünmek zorunda değilim. Çünkü elinde hiçbir şey yok. Jess öne doğru eğildi. Arkasında insanlar olan tek kişi sen değilsin. Bu olayı basına yansıtırsam büyük ve berbat kariyerine ne olur sence? Eve bir şey söylemedi. Sadece Jess'i izledi ve kayıt cihazının üzerindeki saate bir göz attı. Anlaşma iptal edildi. Eve içeriği izleyen kameralardan birine dönerek başıyla onayladı. Peabody, lütfen yüzbaşı Feeney'in girmesi için kapıyı aç. Feeney içeri girdiğinde gayet neşeliydi. Masanın üzerine bir disk ve dosya bıraktıktan sonra elini Jess'e doğru uzattı. Sana söylemeliyim ki çalışman şimdiye dek gördüklerim arasında en iyisi. Seninle tanışmak benim için büyük bir zevk. Teşekkürler. Jess tavrını bir anda değiştirdi ve Feeney'in elini sıcak bir şekilde sıktı. Çalışmama aşığım. Ah, bu çok belli. Feeney oturdu ve rahat bir şekilde sandalyeye yerleşti. Yıllardır hiçbir şey o konsolu söküp parçalamak kadar zevk vermemişti bana. Jess'in yüz ifadesinin önce neşeden ve keyiften ifadesizliğe, sonra da vahşi bir öfkeye dönüşmesini izlemek komik olabilirdi. Cihazımı mı mahvettin? Parçaladın mı? Ona el sürmeye hiç hakkın yoktu seni serseri. Sen öldün, seni yok edeceğim. Zanlının şiddetli bir tepki verdiği kayıtlara geçirilsin dedi Peabody ifadesiz bir yüzle. Yüzbaşı Feeney'in yüzüne savurduğu tehditler kelime anlamlarından çok duygusal olarak kabul edildi. Eh, hiç olmazsa ilk kez oluyor dedi Feeney neşeyle. Hareketlerine dikkat etsen iyi olur dostum. Bu hareketinin daha fazla örneği kayıtlara geçerse biz de öfkeleniriz. Şimdi, dirseklerini masaya dayayarak öne eğildi. Biraz konuşalım bakalım. Hayran olunacak bir güvenlik sistemin vardı. Onu aşabilmek biraz zamanımı aldı doğrusu. Ama sonuçta benim kariyerimin uzunluğu senin yaşın kadar. O kişisel beyin tarayıcıyı tasarlamak elbette ki bir başarı sayılır. O kadar küçük ve o kadar hassas. Menzilinin 2 metre olduğunu gördüm. Şimdi o kadar küçük ve portatif bir alet olduğu düşünülürse bu gerçekten de çok başarılı bir sonuç. Cihazımın içine girmedin dedi Jess sesi titreyerek. Blöf yapıyorsun. İçine girmiş olamazsın. Üç güvenlik katmanının sahte olduğunu anladım dedi Feeney. İkincisinin üzerinde yaklaşık bir saat harcadım ama sonuncusu sadece katmanın kendisiydi. Sanırım o seviyede bir şeye ihtiyacın olacağı hiç aklına gelmedi. Diskleri çalıştırdın mı Feeney diye sordu Eve. Başladım. Orada sen varsın Dallas. Dosyada Rourke'unki yok. Sivil biliyorsun ama seninkini ve Peabody'ninkini buldum. Peabody gözlerini kırpıştırdı. Benimki mi? İstediğin isimler üzerinde karşılaştırmalar yapıyorum Dallas. Feeney Jess'e bakarak sırıttı. Örnekleri toplamak için bir hayli uğraşmışsın. Çok başarılı ve etkili bir depo opsiyonu tasarlamışsın. İnanılmaz veri sıkıştırma becerileri var. O cihazı yok etmek kalbimi kıracak. Yapamazsın. Şimdi Jess'in yüzünde samimi bir acı ve gerginlik vardı. Gözleri nemlenmişti. Sahip olduğum her şeyi ona yatırdım. Sadece para değil. Zaman, düşünce ve enerji de hayatımın 3 yılı boyunca neredeyse hiç ara vermeden onu yapabilmek için kariyerimden uzaklaştım. Onunla neler yapılabileceği hakkında en küçük bir fikriniz var mı sizin? Eve topu kaptı. Neden bize anlatmıyorsun Jess? Kendi kelimelerinle. Duymak için sabırsızlanıyoruz. 17. ayrımın sonu. Sayfa 300. Devamı 18. ayrımda.